tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Kemal Öktem, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, bu hafta genel akışımızdan bir ayrılacağız. Önemli bir yıl dönümündeyiz. İki gün önce andık, kutladık zaferimizi. Çanakkale zaferimizin 104. yıl dönümündeyiz. Bu konuya ayırdık bugünkü programımızı sevgili dinleyicilerimiz. Fakat hep öncesinde olduğu gibi Türk Tarih Kurumumuzun destekleriyle bir kitap armağanımız var. Sorularınız, yorumlarınız olacak ben biliyorum. Onun için önce telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere. Ardından hocamıza soracağız bu hafta hangi kitabı armağan edeceğimizi. 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Güray hocam, hacimli bir kitap.
Evet, bu hafta dinleyicilerimize 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Savaşa Giriş adlı bir araştırma eserini Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz. Bu güzel eser 1. Dünya Savaşı'nın en önemli dönüm noktası olan konularını işliyor. Özellikle Osmanlı Devleti'nin savaşa girişine dair belgeleri değerlendirerek ortaya koyuyor. Arşive dayalı olarak yazılmış olan çalışmayı yabancı bir bilim insanı Bilkent Üniversitesi'nden Stanford Shaw Profesör Doktor hazırlamış araştırma eseri. Tabii Batı kaynaklarını da bizim arşiv belgelerimizle birleştirerek ortaya koyduğu için önemli belgeler bu eserde var. Meraklı, talihli dinleyicilerimizden nasip olan kişiyi de gerçekten talihli addetmek gerekiyor. Çok kapsamlı, güzel bir araştırma eseri. Tebrik ediyoruz şimdiden talihli dinleyicimizi. Bu güzel eseri zevkle okuyacağını düşünüyorum.
Hocam, evet.
Stanford Shaw da tarihçilik alanında gerçekten bilinen bir isimdir. Kendisi vefat etmiştir ve önemli tarihçilik araştırmalarına imza atmıştır. Bunu da belirtelim. Özellikle dünya tarihinin en önemli olaylarından birisi olan 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale konulu bugünkü konuşmamızda konumuz bugün gündemle ilgili olacak. Yani anma dönemi olduğu için 18 Mart haftası dolayısıyla bu bağlamda güzel bir isabetli eser tercih etmiş yayın yönetmenimiz Neslihan Hanım'a da buradan hocam tebriklerimizi iletiyoruz. Güzel bir konu başlığı ve anma gerçekleştiriyor. Sağ olsun.
463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız, kitap armağanımız, sorularınız, yorumlarınız için. Başlıyoruz Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, şimdi bu Çanakkale zaferimiz büyük kahramanlıklarla kazanılmış bir zafer. Bunun çok öncesine gittiğimizde Gandanakan'ı düşünebiliriz, Malazgirt'i düşünebiliriz, Miraki Felon'u düşünebiliriz. İstanbul'un fethi ve Çanakkale zaferi gerçekten Türk tarihinden başka Avrupa tarihi, Rus tarihi, Türk İslam tarihi, dünya tarihini değiştirmiş bir zafer. Soruyorum hocam, Çanakkale'ye saldırının sebebi neydi? Ne şekilde savunduk? Bu zaferin bizim için anlamı, dünya tarihi için anlamı, önemi nedir Güray hocam? Bir genel girişle başlayalım.
Çanakkale'yi ziyaret eden dinleyicilerimiz vardır. Elbette bizim de tarihçi olarak gördüğümüz, öğrencilerimize mutlaka yerinde inceleyerek hatırlatmak istediğimiz şeyler var Çanakkale ile ilgili. Bugün Çanakkale'yi ziyaret ettiğimizde orada şehitlerin bulunduğu alanda hemen Gelibolu'nun küçük tepelerinin üzerinde bir yazı vardır. Dur yolcu diye yazar. Orada dur yolcu ifadesi tarihsel anlamda bir hatırlatmadır. Necmettin Halil Onan'ın şiirinden alıntıdır o. Dur yolcu diye başlayan bir şiiri var bir yolcuya. O bir yolcu Çanakkale'den İstanbul'a geçerken herhangi birisi de olabilir ama asıl hatırlatma orada Çanakkale savaşına ve zaferine aittir. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Diyerek başlıyor şiirine. Necmettin Halil Onan'ın bu şiiri gerçekten çok güzel anlatıyor. Buradaki anlam neydi? O işte o sorunuzdaki hedef neydi sorusu.
Buyurunuz
vatandı.
Hocam.
Evet. Hedef başkentti. Türkiye olarak anılan. Avrupa kaynaklarında o zaman içinde Türkiye adıyla anılan Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'du. Tabii ki İstanbul'un düşmesi demek aslında Birinci Dünya Savaşı'nın erken bir şekilde bitmesi anlamına da gelecekti. 1914 yılında başlamış olan savaş, 1914'ün Temmuz ayının sonlarından itibaren ateş almıştır. Ve tabii Çanakkale bir süre sonra başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Yaklaşık 6 ay sonrasında Çanakkale'nin izlerini görmekteyiz. Aslında Çanakkale'den önce de Sarıkamış vardır baktığımızda. Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi Ağustos ayı civarında, yani resmi olarak imzalanması. Daha sonra Sarıkamış'la beraber bir savaşa giriş vardır. Ancak aynı tarihlerde biz Gelibolu önlerinde de İtilaf Kuvvetleri donanmalarına ait 18 parçalık bir donanma geldiğini ve tabyaları vurmaya başladığını görüyoruz. Yani Kasım ayından itibaren 1914'ün Kasım ayının 3 Kasım günü başlayan bombalama yaklaşık olarak baktığımızda bütün tarih hesaplamalarımıza göre de karada ve denizde 1 yıl 66 gün sürmüştür. Bu yaklaşık olarak 14 aylık bir zamana tekabül ediyor. Ve 14 ay boyunca devam eden Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birisi Çanakkale veya dünya literatürünün bir kısmında da geçtiği kadarıyla Gelibolu Muharebeleri'dir. Çanakkale Muharebeleri veya Gelibolu Muharebeleri ismiyle geçen Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephesi. Gerçekten dillere destan, destan adını verdiğimiz şiirlerle dahi anlatılması güç olan bir olaydır. Kaldı ki Mehmet Akif savaş cephesinde yaşamamasına rağmen o Hicaz yolculuğu sırasında Çanakkale Destanı isminde bir destan şiir kaleme almıştır. Destan türündeki bu şiirde adeta onun kalbinin Çanakkale'de attığını görüyoruz. Halbuki o coğrafyadan çok uzakta yazdı bu şiiri. An be an gelen haberleri takip ediyordu. Günlük ve anlık olarak telgraflar aracılığıyla seyahati sırasında dahi, Hicaz yolculuğu sırasında dahi Çanakkale'den gelen haberleri takip eden Mehmet Akif'in aslında vatan kalbinin attığı yerdir ifadesinde bulan bir kalp ile yazdığını anlıyoruz. Tabii ki bu yani bizim bu programımıza sığacak bir olay değil. Bundan dolayı ben dinleyicilerimize şu konuya değinmedi vesaire gibi şeyler düşünmelerini pek tavsiye edemem. Çünkü vaktimiz o kadar dar ki.
Hocam Çanakkale...
Ben birkaç şeyle hemen özetleyerek geçmek istiyorum. Çanakkale'de şehit olanların sayısını bugün dahi bilemiyoruz. Yani ne kadar şehidimiz vardır Çanakkale'de? Bugün tarihçilerin bir tartışmasıdır. Arşiv bilimcilerinin tarih belgelerinin arasındaki çelişkiler birbiri üstüne binmektedir. Elbette 200 bini geçtiğini anlıyoruz ama kayıtlara göre konuşacak olursak bu sayının elimizdeki belgelere göre 50 bin, 100 bin civarında olduğunu söyleyen belge uzmanları da çıkabilir. Ondan dolayı bu çok uçuk farklarla birlikte anlatılacak bir kayıt sistemi de yok o dönemde.
Hocam ama burada
Osmanlı kayıtlarının içerisinde baktığımız zaman liseli gençler var. Yani liselerden kendi gönlüyle gitmiş olan savaşa ama geri dönmemiş sınıflar var.
Gönüllüler.
Yine o dönemin yüksek okullarından gidenler, tıbbiyeliler, işçi birlikleri, işçi taburları. 12 tane işçi taburu var. Bunların yani kayıt listelerini falan bulmak tam anlamıyla sağlıklı yazmak mümkün olamamıştır.
Hocam yalnız
gerçekten,
burada...
Gerçekten şey... Yani savaştan sonra açılan okulların listesine baktığımızda konunun ne kadar bu açıdan vahim olduğunu anlamış oluyoruz.
Hocam elbette ki çok miktarda şehrimiz var, aydın kayıplarımız var. Bizim çok etkilemiş, bizi çok yormuş bir savaş. Düşmanın da ağır kayıpları var. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın da seyrini değiştiren bir zafer ama nitelikle nicelik arasındaki ilişkiyi bilimsel anlamda, tarih bilimi anlamında doğru kurmak gerek. 150 bin veyahut 175 bin bu savaşın büyüklüğünü, zaferin önemini etkileyecek bir şey mi hocam?
Tabii dünya literatürüne de baktığımızda Batı'da kaynakların ifadesiyle İngiliz tarihçiler kendi kayıplarının 250 bin civarında olduğunu, yani İtilaf Devletleri kayıplarının 250 bin civarında olduğunu belirtirler bu savaş sırasında. Bu rakam dahi sağlam bir veri değildir. Yani onların rakamları da bilinmiyor tam anlamıyla. Bu bakımdan gerçekten endişe vericidir konu. Bu savaşta kimler vardı? Eski dünya, yeni dünya ve bütün akvam beşer burada yer alıyordu diyor Mehmet Akif. Hatta şiirinde de mahşer mi mahşer, hakikaten bir çok çeşitli dinlerden ve topluluklardan gelenler var. Mesela şöyle ifade edelim. Osmanlı Devleti'nin tebası olanlar da silahlanıp karşıya geçip o tarihte Çanakkale cephesinde karşı taraftan, yani bir hıyanet içerisinde kendi tabisi olduğu, birlikte yaşadığı millete ve devlete, kendi vatanına hıyanet halinde olan bazı çetelerde çıkmıştır. Bunu bütünüyle bütün o gayrimüslimlere veya azınlıklara, tebaya mal edemeyiz. Ama işlerinden ne yazık ki böyle Çanakkale cephesinde karşı tarafın silahıyla ve üniformasıyla Osmanlı askerine mermi atanlar ve Osmanlı Devleti'nin askerlerine karşı da saldıranlar, savaşanlar olmuştur. Bu bütün arşiv kaynaklarının teyit ettiği bir şeydir. Bunlar içerisinde tabi Ermeni komitacıları bulunuyordu. Terörizmle, o zamanın terörist faaliyetleriyle uğraşan Ermeni komitacıları başta olmak üzere bir kısım terör faaliyetlerinde bulunan, isyan halinde bulunan komitacılar karşı cepheden savaşmışlardır. Hindistan'dan gelen, getirilen, İngiltere'nin donanması aracılığıyla getirilen Müslümanlar da vardır. Yeni Zelandalılar var. İşte son olaylar dolayısıyla Yeni Zelanda, Çanakkale Haftası dolayısıyla farklı bir şekilde de anıldı. Ama gönül ister ki Yeni Zelanda ile her zaman için tarihten gelen, daha çok barış üzerine kurulan ilişkiler devam etsin ve bu tür terör olayları sona ersin. Gerçekten de Yeni Zelanda, Hindu, Afrika'dan getirilen, Güney Afrika'dan getirilen Zenci ve Avustralya'dan getirilenler, Avustralyalıların da bugün Çanakkale'de kabristanı bulunmaktadır. Zelandalıların, yani Anzakların bulunmaktadır. Yine aynı şekilde Hindistan'ın burada şehitliği kendine göre bir kabristanı bulunuyor. İngiltere'nin var, Fransa'nın var. Bütün bu İtilaf Devletleri'nin kendilerine ait bu bölgede çıkarma yaptıkları cephelerde ya da koylarda kayıplar verdiğini görüyoruz. Bu rakamlar tarihçilerin arasında muhtelif. Yani tek bir rakam yok. Ama kesin olan bir şey var ki 250 bin civarında İtilaf Devletleri safında savaşan toplam asker kaybının olduğunu ifade ediyor İngiliz tarihçilerin genel kanaati bu yönde. Şimdi şöyle bir soru soralım. Bu makineli teçhizatlarla, bu kadar ağır silahlarla gelmiş olan İtilaf Devletleri bu kadar kayıp verdiyse, Osmanlı askerinin ve ittifak devletlerinin kaybının daha fazla olması beklenmez mi?
Soru yani bu hocam.
Soru bu açıkça ortadadır. Kaldı ki burada makineli silahlar ve teknoloji açısından İtilaf Devletleri çok daha üstündür. Ve buna karşı savaşan bir Osmanlı askeri söz konusudur.
Hocam burada şöyle
Osmanlı bir... Osmanlı askerinin yiyecek sıkıntısı, lojistik sıkıntısı, aynı zamanda askeri teçhizat anlamında da yaşadığı sıkıntılar had safhadadır.
Hocam böyle şöyle bir anekdot var tam bu aşamada. İngiliz istihbaratı çıkartmadan önce birliklerine söylüyor ki mitralyoz, yani o dönemin makineli tüfeği Osmanlı ordusunda, Müslüman Türk ordusunda yok. Fakat çıktıkları anda sanki makineli tüfek atışı altında kalmış gibi hissediyorlar. 25 saniyede değiştirilecek bir mermiyi Türk askeri 5 saniyede değiştiriyor hocam. Namluya sürüyor, attığını da vuruyor. Ondan sonra da kendi aralarında kavga çıkıyor. Hani makineli tüfek burada yoktu diye. Ateş üstünlüğü onlarda ama yiğitlik de bizdeymiş hocam.
Tabii burada moral üstünlüğü ve bütün inancıyla, vatan sevgisiyle yola çıkan gönüllü askerlerin hesaba katılmadığını söylemeliyiz. Gönüllü asker. Bunlar geri kaçmayan ve sırtından değil de alnından vurulmayı bir kahramanlık olarak bilmiş olan gerçekten de vatanperver, milletimizin vatan kaybolursa her şeyimiz kaybolur düşüncesiyle hürriyet aşkından, istiklal aşkından geliyor, sevgisinden geliyor. Böyle bir millet gerçekten yok. Bununla şeref duymalıyız ki günümüze kadar da bu tarihten gelen bir karakteridir milletimizin. Milletlerin Karakterleri ismiyle pek çok sosyolojik araştırma yapılmıştır.
Var hocam, evet.
Bizim milletimize dair yazılanlar içerisinde bu alplik vasfı öne çıkıyor. Yani cesaret ve bilgeliği bir arada toplayan insan modeli. Cesaret, bilgelik ve bunun da ötesinde bir şey daha ortaya çıkıyor Çanakkale'de. Gerçekten insanı duygulandıran bir noktadır. Adalet. Yani savaşın içerisinde yaşanılan adalet. Esirlere yapılan muamelede görülür yani ortaya.
Könilik dediğimiz.
Gerçekten hocam, bu evet. Adalet, vicdan duygusu da o zamanın Çanakkale cephesindeki Osmanlı şehitleri ve gazilerinin hayatında ortaya çıkıyor. Bir düşman askerinin eli silahsız yakalanması veya yaralı olarak ele geçirilmesi durumunda onun tedavisi için her türlü şartı göze alma, hatta vurulmayı göze alanlar ortaya çıktığını görüyoruz. Savaşın devamı içerisinde, yani bir yıl 66 gün devam eden savaş içerisinde, her gün savaş günü değil. Savaş şiddetleniyor arada bir ve arada bir ateşkes ilan edilerek aradaki ölüler kaldırılıyor. O kaldırma harekatı sırasında iki taraf beyaz bayrak çekiyor ve gerçekten de savaşa ara verilmiş oluyor. Sonra tekrar savaş başlıyor. Yani meydan temizlendikten sonra mevzilere geçiyor herkes. Beyaz bayraklar indiriliyor. Yeniden sancaklar, yani askeri savaş sancakları ve borular çalınıyor. Ve uygun bir şekilde iki taraf birbirine atış yapmaya devam ediyor. Savaş bu şekilde. Yani Çanakkale'de muharebe göğüs göğüse yer yer, yüz yüze, süngü süngüye bu şekilde olduğunu biliyoruz. Ve bu konuda gerçekten Türk Tarih Kurumu olarak bizim yayınladığımız eserler belki de dünyada en çok yayın yapan kurumlardan birisiyiz Çanakkale üzerine. Onu da belirtelim. Ulu Üydemir Hoca'nın, rahmetlinin hazırlamış olduğu Anafartalar Muharebatı'na ait Tarihçi adlı eserde şöyle bir anekdot görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Paşa da bu cephede önce yarbay, sonra da albay sıfatıyla görev aldı. Miralay idi. Yazdığı telgraflarda da onu görüyoruz. Çanakkale'deki yaşanan Arıburnu ve Anafartalardaki yaşanan olayları o şöyle anlatıyor. Gerçekten burada dinleyicilerimizle o belgeyi paylaşmak istiyorum. Bu askerin kahramanlığına hayret etmemek elde değil diyor. Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size bomba sırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim diyor paşa.
Buyurun hocam.
Mütekabil siperler arasında mesafemiz 8 metre. Yani iki tarafta askerler yatmış işte. 8 metre. Evet. Mermi bitmiş. Mermi atım mesafesi değil bu.
Evet.
Ayağa kalkıp hücum etmeleri gerekiyor. 8 metre. Yani ölüm muhakkak ki muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına kamilen düşüyor. Ayağa kalksa vurulacak. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayan-ı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Yani kesinlikle öleceği bir sipere doğru atılarak gidiyorlar. Mermiler de yağmur, sağanak yağmur gibi geliyor diyor. Öleni görüyor, önünde öleni görüyor asker. 3 dakikaya kadar kendisinin de öleceğini biliyor. Hiç ufak bir fütur bile göstermeden sarsılmak yok. Siperden sipere ilerlemeye devam. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar diyor Gazi Paşa. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran da işte bu yüksek ruhtur diyor.
Evet,
yani burada süngü çekme emrini verdiği bir olay daha var. Hemen onu da söylüyor.
Bir nefeslenelim Güray Hocam onu söyleyip. Buyurun söyleyin Güray Hocam.
Bu 19. Tümen'le de yaşadığı bir olayı anlatıyor. Kara Muharebeleri sırasında Gazi Mustafa Kemal Paşa tabii ki Çanakkale'de bilfiil muharebeye katılan komutanlardandır. Jonk bayırına çıkarken dağınık olarak çekilmekte olan bir er grubunu gördüm diyor. Neden çekiliyorsunuz diye sordum. Düşmandan kaçılmaz, düşmanla savaşılır. Cephaneniz kalmadıysa süngüleriniz vardır. Süngü tak, yere yat emrini verdim. Bunun üzerine onu takip eden düşman da diyor süngü takıp yere yattı. Ve zaman kazandık. İşte kazandığımız zaman bu zamandır diyor. Yedek kuvvetler geldi ve savaş bu şekilde tersine akışa doğru o cephede değişti diyor.
Evet hocam.
Yine 57. alaya bir emri var. Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir diye gerçekten Çanakkale'nin böyle veciz askerlik tarihine geçen ifadeleri var.
Var hocam. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Çanakkale zaferimizi konuşmaya. Hocam Almanlarla ittifak halindeydik ve Limon von Sanders Paşa da önemli görevlerdeydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bir çelişki oldu mu Çanakkale Savaşı esnasında?
Tabii Çanakkale Savaşı'nın en önemli kısımlarından birisi Anafartalar ve Jonk Bayırı Arıburnu Muharebeleridir. Limon von Sanders çıkarmanın buradan yapılacağını beklemiyordu. Çıkarmanın daha farklı bir yerden, işte karşı cepheden, Çanakkale üzerinden, Gelibolu'yu kesme harekatı şeklinde değil de karşı cepheden olacağını belirtiyor. Anafartalar ve Arıburnu mevkiinden, Jonkbayır mevkiinden bir saldırının, çıkarmanın olmasını beklemiyordu. Tam aksine bu noktada çelişkiye düştüklerini biliyoruz. Kaynaklarda da bu teyit ediliyor. Alman askeri kurmayı heyetiyle Türk heyeti arasında çeşitli münakaşalar olmuştur. Ve Çanakkale Muharebesi'nde bu çeşitli hatıralara da yansımıştır. Sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasında bile çelişkiler açıkça ortadayken başka hatıralara baktığımızda teyit ediliyor bu. Dolayısıyla Almanların ittifak sırasında elbette katkıları olmuştur savaşa. Onu da belirtmemizde yarar var. Çünkü özellikle şunu ifade edelim. Cebeli Tarık üzerinden gelen Alman Tahtel Bahr adı verilen denizaltıları yer yer bazı itilaf kuvveti donanmalarına da zarar vermişlerdi. En azından 3 tane büyük zırhlıyı çıkarma gemisini batırmışlardı. Bunu da belirtelim. Bunlar içerisinde Queen Elizabeth gibi önemli bir destroyer bulunuyordu. Yine bunun dışında da iki ayrı gemiyi batırmışlardı Ege Denizi'nde. İlerlerken oluyordu bu olaylar. Ve Almanların denizaltı konusundaki tecrübelerini Çanakkale'de kullandıklarını söyleyebiliriz. Ancak bazı konularda Türk Genelkurmay'ın özellikle kara harekatı sırasındaki manevralarına zıt düşünceler ileri sürdüklerini görüyoruz. Almanlar Gelibolu çıkarma bölgesini çok dik görüyorlar. Yamaçlara çıkarma yapmanın mantıklı olmadığını düşünüyorlar. Ve ondan dolayı İtilaf kuvvetlerinin daha uygun bir araziye çıkaracağını, yani tepelikler ve dik yamaçlar üzerinden değil de biraz daha uygun olan karşı cephe veya Gelibolu'nun yatay düzlük ovalar olan bölgelerine çıkarma yapmalarını umuyorlardı. Buna karşılık Genelkurmay heyetinin, orada başta Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu heyet içerisinde biz isimleri de biliyoruz. İşte kendi fotoğraflarında, anılarında da olan paşaların, Esat Paşa da var. Limon von Sanders'le olan münakaşalarında Gelibolu'yu arkadan kesme, yani bir yarımada olarak ele geçirme ve kuşatma harekatı planlıyor İtilaf Devletleri. İşte bu planın olabileceğini tahmin eden Türk Genelkurmayı içerisinde Albay Gazi Mustafa Kemal Paşa da var ve bu olaylara şahit olmuştur. Gerçekten de geceleyin planlanan, İtilaf Devletleri'nin geceleyin planladığı çıkarma harekatı gerçekleştirilirken gemilerin rüzgar ve denizin o gün fırtınalı olması neticesinde biraz yer değiştirmesiyle donanmanın çıkarma harekatının 50 metre 100 metre farklı bir yere doğru yönelmesi neticesinde farklı bir bölgeye çıktığını, özellikle Anzak Koyu diyebildiğimiz bugünkü bölgede yar ya da yamaçlık bir bölgeye doğru donanmanın yanlış bir çıkarma yaptığını görüyoruz, İtilaf donanmasının. Bunun üzerine Türk kuvvetleri daha rahat bir şekilde savunma yapabilmişler ve düşman zaman kaybetmiştir. Yani kara parçası üzerinde istediği gibi zamanında ilerleyememiş ve hava şartlarından da kaynaklanan, denizin şartlarından da kaynaklanan birçok sebeple biz İtilaf Devletleri donanmasının hatalar yaptığını görüyoruz. Buna Türk topçusunun atış üstünlüğü ve isabetli atışlarının da eklenmesiyle bazı önemli muhriplerinin tahrip edildiğini görüyoruz. Queen Elizabeth gibi önemli bir gemi, yine Irresistible gibi gemiler burada gerek mayın döşenmesi neticesinde, Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlarla, gerekse top atışlarıyla tahrip edilmiştir. Top atışlarını yapan kişilerden, işte bilinenlerinden Seyit Onbaşı, bugün tarihimize mal olmuş bir ecdadımız olarak bulunuyor. Onu da rahmetle yad ediyoruz. Seyit Onbaşı'nın atışı nasıl gerçekleştirdiğini hepimiz unutamıyoruz. Hani 275 kilogramlık bir yuvarlak mermi, demir parçasını nasıl kaldırırsın? Bugün bile onun maketini kaldıramıyor insanlar. Kendisinin dahi yeniden kaldırmak istediğinde yapamadığını görüyoruz. Böyle bir şartla Çanakkale'nin gerçekten olağanüstülükleri var. İnsanımızın savaş sırasında yaptıklarını kendisi dahi anlatırken hayretler içerisinde kaldığını söylüyor. Bunu nasıl yaptığını gerçekten duygusal bir şekilde de anlatıyorlar.
Hocam, baştaki meseleyi tekrar sormak istiyorum size. Bolşevik devriminin etkisinde Çanakkale'nin ne düzeyde bir etkisi oldu? Çünkü Bolşevikler Berlin'den gittiler ve bu Sovyet ihtilalini gerçekleştirdiler. Eğer İngilizler geçseydi boğazları, sonuç ne olurdu Güray Hocam?
Tabii savaşın 1915 yılının sonları itibariyle bitmesi kesindi. Yani 1915'in yazında ya da sonunda, en geç 1916 yılında bitmiş olacaktı. Ancak 1918 yılına kadar, Birinci Dünya Savaşı 2 yıl daha uzamıştır. En az 2 yıl uzadığını söyleyebiliriz. Çünkü Sovyetler Birliği diyebildiğimiz Bolşevik ihtilali neticesinde kurulan bir yapıya dönüşmüştür. Çarlık Rusyası ihtilalle devrilmiştir. Bolşevik ihtilali 1917 yılında gerçekleşmiştir. Ve Rusya kendi içerisinde bu sorunlarla boğuşurken Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kalmış ve yapılan gizli anlaşmaları da ilan etmiştir. İtilaf Devletleri'nin aleyhine olmuştur bu. Tabii şu açıklamayı da özellikle yapmamızda yarar var. Çanakkale Harbi çok çeşitli açılardan ele alınması gereken ve hatırlanması gereken bir savaş. Birinci Dünya Savaşı'nın her iki açıdan da, karşı cephe açısından da, bu cephe açısından da baktığımızda medeniyetler savaşına dönüştüğü noktada gerçekleşiyor. Çanakkale eski çağdaki Troya savaşlarına adeta bir atıf yapma yeridir. Doğu batı medeniyetleri diyebildiğimiz veya İslam ve batı medeniyetiyle karşılaştırma noktasında önemli dersler çıkarılacak bir yerdir. Çanakkale'de kimler savaştı? Balkanlardan, Saraybosna'dan insanlarımız var. Halep'ten insanlarımız var. Yani bugün başka bir ülkenin sınırları içerisinde olan Bağdat'tan insanlar gelip savaşmıştır. Musul'dan gelip savaşanlar vardır. Anadolu'nun her yerinden vardır. Kafkasya'dan vardır. Çanakkale gerçekten de Osmanlı ülkesi diyebildiğimiz ülkenin her bölgesinden askerlerin gelerek gönüllü veya kayıtlı asker olarak resmi listeler içerisinde kayıt olarak savaştıkları bir yerdir. Yine karşı cepheye baktığımız zaman saymakla bitiremeyeceğimiz bir cephe var. Yani Balkanlarda Avrupa içlerinden İtilaf Devletleri'nin topladığı pek çok kendi cephesinden insanlar var. İtilaf Devletleri'nin karşısında bulunan Osmanlı İttifak Devletleri Almanya ve Bulgaristan bulunuyor. Özellikle Avusturya, Macaristan ve Almanya ittifakında biz daha çok Almanların ittifakının belki de kısmen faydasını gördük diyebiliriz. Ama bununla birlikte bir şey daha belirtelim. Alman donanmasının ve destroyerlarının lojistik anlamda verdiği destekler Osmanlı Genelkurmayı'nın beklediği kadar yeterli olamamıştır. Hatta tersine noktalarda söz konusudur. Örneğin Sarıkamış Harekatı sırasında harekata karşı çıkmıştır Golz Paşa. Limon von Sanders'le yine zıt düşülen noktalar bulunmaktadır. Hem Suriye cephesinde hem de Çanakkale'de benzeri olaylar yaşandığını görüyoruz. Sarıkamış'ta da olmuştur bu tarz olaylar. Yani her konuda da birlikte hareket edilemediğini söyleyebiliriz. Yine mayın, denizaltı mayınları noktasında Almanların Osmanlı Genelkurmayı'na verdiği ve boğaza döşenmiş olan mayınlar patlamamıştır. Çanakkale Boğazı'na döşenen mayınların patlamaması üzerine yerli mayınlar döşenmiştir. Nusret mayın gemisi aracılığıyla o mayınlar patlamıştır. Bu da çok ilginç bir durumdur.
Evet, yani hocam.
Silah ve lojistik destek anlamında yeterli beklenti sağlanamadığını da söyleyebiliriz. Çok sayıda belge, bilgi ve hatırat var Çanakkale ile ilgili. Bunlardan birkaçını daha bu fırsattan istifade dinleyicilerimizle paylaşmak isterim.
Buyurunuz Güray Hocam.
Farklı cephelerden özellikle Yeni Zelanda'nın, Avustralya'nın arşivlerinden bakarak Çanakkale'deki olayları hatırladığımızda Avustralyalı askerler kendi hatıralarında Türk askerinin adaletinden ve fedakarlığından bahsederler. Yaralı bir Avustralyalı askerin sonradan İslamiyet'e girmesinin, İslamiyet'i seçmesinin sebebi olur Çanakkale muharebeleri. Çünkü yaralandığı sırada o çok kötü bir muamele göreceğini düşünmektedir. Ancak çok iyi bir muamele görerek tedavisinin yapılmasından sonra teslim edilmesi üzerine o olaydan etkilenir ve 18 Mart deniz zaferinin arkasından karada da zafer kazanılması üzerine ki önce denizde daha sonra karada zafer kesinleşmiştir. Nisan ayında bu durumda kesinleşir. Düşman askerlerinin geri çekilme kararı tartışmalarının aynı zamanda o ülkelerin başta İngiltere olmak üzere meclislerinde de yapıldığını görüyoruz. Hatıralara yansıyanlar içerisinde de kendi zorlukları ile ilgili anekdotlar var. Mesela
hocam,
o askerlerden birisi şöyle diyor. Bizde yiyecek çoktu, silah da çoktu. Ancak Türklerin yedikleriyle bizim yediklerimiz arasında fark olduğunu anlıyorduk diyor. Biz onlara konserve atıyorduk barış anında diyor. Şimdi yemek yiyecekler, savaş
asker savaşacak hocam tabii.
Karşı tarafa konserve atıyorduk diyor Türk askerleri tarafına. Onlar da bize peksimet adını verdikleri bir ekmek parçası atıyorlardı diyor. Türk askerinin yiyeceği olarak neyi görüyoruz orada? Uzun süre dayanıklı olan kurumuş veya kurutulmuş unlu mamürler, yani taze olmuyor tabii. Veya işte üzüm gibi buna benzer kurutulmuş meyve cinsinden şeyler.
Enerji veren.
Peksimek dediğimizde evet hocam, içi ballı pekmezli evet. Yapılan bir ekmek ya da simitin bir türü. Böyle dondurulmuş veya kurutulmuş yiyecekler olarak değerlendirdiğimiz karşı taraf dondurma, dondurulmuş konserve, kimyasal olarak da korumaya alınmış malzeme çantasında taşıyor. Türk tarafı da lojistik anlamda böyle bir destek almaya çalışıyor. Hocam, tabii yiyecek farkı var arada.
Osmanlı ordusunun askerini savaş esnasında giydirdiği, beslediği ve o güçte olduğu belgelerle de ortaya çıkmış. Kesin bir konu. Fakat işte üstünde başında yokmuş gibi, sabah bir tek üzüm hoşafıyla cepheye gitmiş gibi yapılan yayınlarda da ben kasıt olduğunu düşünüyorum.
Ya şimdi aç fakir olarak kazandığımız, o tabii o çok gerçekçi değil. Bütünü de göstermez. Osmanlı ordusu da öyle aç fakir falan değildi. Onlar konserve attığında bizimkiler de zaten niçin attıklarını biliyor. Ha, bunlar peksimet istiyor diyor. Peksimet evet. Atıyorlar.
Çünkü hocam zamanı
o simit de yenmeyecek bir simit değil yani.
Güzeldir güzel, hocam. Tabii. Evet. Hocam zamanımızı doldurmuşuz. Hemen kitap kazanan dinleyicimizi duyurayım ben. Selda Doğan. Ankara'dan arayan Selda Doğan adlı dinleyicimiz. Bu hafta 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Savaşa Giriş adlı hacimli bir kitabı kazandı. Şöyle de bir notu var hocam. Vatanın bağımsızlığı için hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimizi ve bu destanın mimarı Ulu Önder Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız böylesine şanlı bir tarihimiz olduğu için gurur duyuyorum. Program için çok teşekkür ediyorum demiş. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güle güle okusun. Sizinle birlikte evet
hocam. Selda Hanım'ı tebrik ediyoruz bu güzel ilgisinden dolayı. Gerçekten güzel bir hatıra kitapta kazandılar. Tebrik ediyoruz.
Ve duygularına da katılıyoruz. Rahmetle, minnetle anıyoruz bütün şehitlerimizi, gazilerimizi. Ve Almanya sadık dinleyicimiz Aydın Küpeli Almanya'dan aradı. Almanak eline geçmiş hocam.
Evet, selam söylüyoruz Aydın Küpeli Bey'e. İyi okumalar diliyoruz. Tebrik ediyoruz.
O da bir tüm ekibe teşekkür ediyorum demiş. Bugün biraz geç katılabildim sizlere diyor. Fark etmez, önümüzdeki hafta biz yine burada olmayı diliyoruz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizlere de sağ olun. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ve iyi programlar diliyoruz. Teşekkür ederim Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Türk tarihinin izinde.